Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün, bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 28 Eylül 2021 günlerden salıyı, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Haftanın ikinci iş gününde herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Bekliyoruz. Bugün programımızın ilk bölümünde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon attığımızda olacak. Duygularımızı, davranışlarımızı, sorunların kaynağı ve algılarımızı konuşacağız. Sakın kaçırmayın. İkinci bölümümüzde Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız telefonumuzun diğer ucunda olacak. Hacı Bayram Veli'nin kültürümüzdeki yeri ve şiirleri üzerine sohbet edeceğiz. Aman kaçırmayın. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında Güne Bakan başladı.
Çılgınlar gibi hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik? Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik? Herkesten bir anı saklar bu yollar, herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Kulağın aşığın gözü kör, kulağın sağır. Doğruyu yanlışı ondan görmedik. Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi. Ah o vefasızlar, kıymet bilmedik. Herkesten bir anı saklar bu yollar. Herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, duygularımızı, davranışlarımızı, sorunların kaynağı ve algılarımızı konuşacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız şu anda telefon attığımızda. Hakan hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhabalar, çok teşekkürler.
Sağolunuz, iyi bir gün diliyoruz. Kıymetli hocam, bizler insanlar olarak çok hassasız aslında. Etten kemikteniz ama duygularımız var. Gün içinde pek çok duygu değişimi yaşıyoruz. Bazen güzel bir haber alıyoruz, seviniyoruz. Bazen de çok kötü bir haber alıyoruz, üzülüyoruz, acı çekiyoruz. Hayatımızda ani değişimler olabiliyor. Bir olay yaşıyoruz, belki de korkuyoruz.
Evet.
Şununla başlamak istiyorum. Duygu ve davranışlarımızın bizim için bir sorun olup olmaması nelere bağlı?
Şimdi aslında bizim mesela cep telefonu kullanıyoruz, televizyon kullanıyoruz. Bunların her birinde işte belli işlevler için belli düğmeler var, belli ikonlar var, değil mi? Neyin ne olduğunu bildiğimizde onu amacına uygun kullanıyoruz. Şimdi insan olarak bizim de bir bedensel organlarımız var, bir de ruhsal organlarımız. Şimdi bedensel organlarımız ve işlevleri konusunda kafamız net. Çünkü gözle görülür, elle tutulur. Yani elimizle ne yapacağımızı biliyoruz. Gözümüzle, kulağımızla ne yapacağımızı biliyoruz. Ne bileyim, kulağımızla yemek yemeye kalkışmayız hiçbirimiz. Şimdi iş ruhsal tarafa geldiğinde orada da aslında benzer şekilde organlarımız var. Nedir organla kastettiğim? Algı, düşünce, duygu. Bunlar da bizim ruhsal anlamda organlarımız. Fakat bu kısma geldiğimizde belki soyut olduğu için, belki gözle görünmediği için bunların işlevleri, görevleri konusunda kafamız çok net değil. Kendi hani doğal akışında hayatın bize getirdiği şekliyle onları yaşayıp gidiyoruz. Burada zaten kitabın ana amaçlarından da birisi veya işte danışanlarla yaptığımız görüşmelerde, ruhsal sıkıntısı olan insanlarla yaptığımız görüşmelerde ilk bizim çalıştığımız şey duygular.
Evet.
Neden dolayı duygular önemli? Duygu bir tür işaret sistemi. Dolayısıyla duygunun bizzat kendisinin bozuk ya da kötü olması, iyi ya da kötü olmasından çok duygunun işaret ettiği bir durum vardır. Duygular dış dünyada olan olaylar veya iç dünyamızda olan olaylara, iç dünyamızdaki olaylar derken örneğin düşüncelerimize bir tepki olarak, bir reaksiyon olarak ortaya çıkar genelde. Yani eğer bir duygu yaşıyorsak bu duyguya yol açan içsel ya da dışsal bir etken olabilir.
Hı hı.
Bazı durumlarda biz bunu çok fark edemeyebiliriz ya da o duygu kendi kendine çıkıyor da olabilir. Bir takım biyolojik etkenlerle, bilemediğimiz yine içsel etkenlerle. Örneğin işte bizim psikolojik bozukluklar arasında manik depresif durum dediğimiz bir tablo vardır. Orada kişi bazen kendi kendine belli durumlarda bir mutsuzluk çökkünlüğe girer, belli durumlarda da neşe taşkınlık hali olur. Ama orada da içsel biyolojik bir etken o duyguyu tetiklemektedir. Şimdi eğer biz duyguları anlamayı ve değerlendirmeyi öğrenirsek, duygusal bozukluk veya olumsuz duygulardan dolayı yaşadığımız rahatsızlık, o duyguların süresi, sıklığı, şiddeti azalır. Neyi kastediyorum? Örneğin öfke. Şimdi öfke duygusu mesela çoğu kere insanın daha üzüntüye göre, korkuya göre, utanca göre daha barışık olduğu bir duygudur.
Evet.
Bu herhangi bir şekilde, herhangi bir ilişkide, herhangi bir durumda öfke yaşadığımızda bizim bunun neye işaret ettiğini önce fark etmemiz gerek. Öfkeli hissediyorsak bu muhtemelen etrafımızdan saygı görmek, anlayış görmek, diğer insanların uygun şekilde davranmalarını istememiz bunlardan kaynaklanıyor olabilir. Yani diyelim trafikte birisi önünüze kırdıysa ya da hatalı sollama yaptıysa ya da size yeşil yanarken önünüze geçtiyse öfkelenirsiniz. Bu neyi gösteriyor? Tabii. İnsanların kurallara uymasını, saygı göstermesini istediğinizi gösteriyor. Şimdi biz bunu kaçırır da o öfkeyle birlikte, yani bu öfkenin işaret ettiği istek, değer, ideali anlamak üzerinde düşünmeksin, refleksif bir şekilde biz de o adamın önüne kırarsak ya da biz de o adama küfredersek ya da inip kavga edersek, şimdi istediğimiz şey neydi? İnsanların birbirine saygılı olması, birbirlerinin haklarına saygı göstermesi. Peki yaptığımız davranış o öfkeyle birlikte hiç üzerinde düşünmeden refleks şeklinde yaptığımız davranış ne? Biz de onun bize yaptığının bir benzerini ona yapıyoruz. Aslında istek ve idealimizin dışına düşen bir davranış yapıyoruz. Evet. Çünkü biz de ona efendim hakaret ettik, küfrettik, önüne kırdık, arabasının önüne geçtik. Biz de aynı şeyi yaptık. Peki bu ne istiyorduk? Biz insanların birbirine saygılı olmasını, haklarına saygı göstermesini. Bizim istek ve idealimize yaklaştırdı mı bizi? Hayır. Karşı taraf da aynı şekilde davranır ve sonuçta o öfke bir küçük veya büyük bir belki de işte yıkıma, faciaya yol açıncaya kadar kendisini devam ettirmiş olur. Evet. Ve bir yerde böyle bir yıkım bırakaraktan işte ya karakolluk olursunuz ya efendim ilişkileriniz bozulmaya başlar, öfkeli insan olarak herkes sizden uzaklaşır, insanlar bu adam ya da kadın işte huysuz der, sizinle ilişki kurmak istemez. Sonuçta bize zarar verir.
Hakan Hocam, bu trafikte öfke kontrolünü sağlayamama vakasının çok kötü bir örneği geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Trafikte bir tır sürücüsü ve yanında motosiklet sürücüsü tartışıyorlar ve tır sürücüsü motosikletliyi sıkıştırdı ve kaza yapmasına, hatta ölümüne sebep oldu.
Evet.
Maalesef. Düşünün, maalesef.
Hani kötü. Bu toplumsal yaşamda da, bireysel yaşamda da duyguların anlamını ve işlevini bilmemiz çok önemli. Şimdi eğer kişi bunun farkına varabilse, yani bu öfke duygusu neyi gösteriyor? Ha, ben insanların haklarına saygılı olmasını, birbirine saygı göstermesini istiyorum. O zaman ben buna dönük ne yaparım diye düşünür ve ona dönük bir şeyler yapabilirse, o öfke duygusu daha sağlıklı bir şekilde azalır. Çünkü duyguyu ben şuna benzetiyorum. Mesela tat alma duyumuz olmadığında hangi yemeğin tadının hoşumuza gittiğini ya da gitmediğini anlamak gibi bir şansımız kalır mı? Hayır. Yani tat alma duyumuz yok. Bir yemek yediniz. Bu yemeğin tadı hoşumuza gitti mi?
Hayatın tadı tuzu kalmıyor o zaman.
Evet. Hiç cevap veremeyiz. İşte duygu da bir kişinin yaşamda neyi istediği ya da neyi istemediğini gösteren bir tür işaret sistemi. Eğer bir işlevi olmasaydı, bizim açımızdan önemli bir görevi olmasaydı, duygu diye bir fonksiyonumuz olmazdı. Bugün için işte bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özellik nedir? İşte kültür, sanat, din, medeniyet, efendim sanayi. Yani diğer canlılarda olmayan ve bizde olan her şey aslında İnsana özgü özelliklerimizin bir sonucu. İnsana özgü özelliklerimizden önemli bir tanesi de geniş ve gelişmiş zengin duygu dünyamız. bu duygu dünyamızı anlamaya, tanımaya, anlamlandırmaya ve kullanmaya çalışırsak önümüzü açar. Ama onu bir yaşanmaması gereken, olmaması gereken bir şey gibi görür ve böyle bastırmaya, baskılamaya ya da refleksif şekilde bir takım otomatik davranışlarla o duyguyu kontrolsüzce davranışa döktüğümüzde ise hani o duygular belki de görevini yerine getirmediği için sürer, sürmeye devam eder ve hayatımızı olumsuz yönde etkiler. Ama hayatımızı olumsuz yönde etkileyen duygunun bizzat kendisi değil. O duyguyu nasıl değerlendirip nasıl kullandığımız, nasıl tepki verdiğimiz, o kısım önemli.
Hı hı. Hakan Hocam, Gandhi'nin söylediği ifade ediliyor bazı kaynaklarda, bazı kaynaklarda da başka birisinin söylediği ifade ediliyor ama çok güzel bir söz. Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygulara dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. Nasıl değerlendirirsiniz bu sözleri?
Çok güzel bir söz. Ben de bu söze rastladım. Gandhi'ye atfediliyor ama hakikaten siz de güzel araştırmışsınız. Gerçekten kim söylemiş? Evet. Ama çok yerinde bir saptama. Bizim çoğu kere düşünmemiz gereken şey şu. Şu anda yaşadığımız hayat bizim yaşayabileceğimiz tek hayat versiyonu değil. Eğer hayatımızdan memnunsak tabii ki bir problem yok. Ama hani insan hayatından nasıl memnun olur? İnsan yaşamdaki özel hayat, iş hayatı, aile hayatı, toplumsal idealler, bu açılardan istek ve ideallerinin farkındaysa ve iyi kötü kendisi buna uygun bir şekilde bir yaşam sürüyorsa, o zaman genelde halinden memnundur diye düşünüyoruz. Ama kişi istek ve idealleriyle bağlantısını yitirmişse ya da buna uygun bir hayat yaşamıyorsa, o zaman genel bir memnuniyetsizlik hali vardır. Şunu unutmayalım, bu lafta da aslında çok önemli bir mesaj var. Biz belli sorunlar, belli memnuniyetsizlikler içindeysek, hayat tabii ki toz pembe değil, hani bir her şey dört dörtlük değil ve olamazdı, ama biz acaba yaşayabileceğimizin en iyi versiyonunu yaşıyor muyuz? O bize verili olan olasılıklar içinde. Verili derken şunu kastediyorum. Belli şeyler vardır ki biz onları değiştiremeyiz. İşte hangi anne babadan dünyaya geldik, işte kalıtımsal yapımız nedir, beyin yapımız nedir, işte içinde yaşadığımız toplum, dünyadaki insanlar, insanlığın durumu, küresel ısınma vesaire. Şimdi bizim kendi değiştirebileceğimiz kısım, bu az önce saydıklarım hiçbirisi bizim doğrudan doğruya kontrolümüzde olmayan ve psikolojimizi de aynı zamanda etkileyen etkenler. Ama bizim bir de kendi kontrolümüzde olan kısım var. Oradaki oyunu, oradaki rolü iyi oynamak asıl olmalı. Yani biz eğer bir şeylere kafa yoracaksak, enerjimizi sarf edeceksek, değiştiremeyeceğimiz şeylere takılıp bu niye böyle, neden böyle oldu, işte bu benim kaderim mi, ben niye öyle yaptım, geçmiş de çünkü değiştiremeyeceğimiz şeyler arasında ve sürekli onu düşünür ve yaşatırsak o zaman hani aynı memnuniyetsizlikle devam ederiz.
Evet Hakan Hocam. Süremizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son 6 dakikamız var. Bir örnekten yola çıkarak bir soru yöneltmek istiyorum size. Mesela ben çok kalabalık bir ortama çıktım ve bir konuşma yapacağım. Kalbim küt küt küt atıyor. Terlemeye başladım, titriyorum, midem bulanıyor vesaire. Ben böyleyim, bir başkası da topluluk karşısında çok rahat konuşuyor. Kendini çok güzel ifade ediyor. Mesela ben bir bebeğe baktığım zaman yüzümde bir tebessüm oluşuyor. Başka birisi baktığı zaman o bebeğe belki ağlamaklı oluyor, ağlıyor. Düşünce, duygu ve davranışlarımız hangi etkenler tarafından belirleniyor da böyle kişiden kişiye farklılık gösteriyor?
Evet, çok somut örnek üstünden çok daha güzel olacak. Sorunuz gayet yerinde. Şimdi birinci kişi, yani o konuşmaya hazırlanan ve sıkıntılar yaşayan kişinin daha çok o da kendi performansı, nasıl konuşacağım, konuşabilecek miyim, acaba konuşmam iyi olur mu, acaba konuşma sırasında sıkıntı yaşar mıyım, çuvallar mıyım vesairedir muhtemelen. Ve o zaman da ne olur? Dikkati yapacağı iş ve çevreden kopup kendine odaklanır. Bu da mutsuzluk ve getirdiği gibi aynı zamanda o kaygıyı, heyecanı daha da arttırır. Hı hı. İkinci kişinin ise yapacağı iştedir dikkati. Yani ben insanlara ne verebilirim, ne anlatabilirim? Daha çok yapacağı iş ve ana odaklıdır. O zaman da iyi hisseder. Yani diyelim ben şu anda bu konuşmayı yaparken kendimi iyi hissediyorum. Çünkü sahip olduğum bilgileri insanlara aktaracağım bir fırsat, bir ortam var. Böyle bir fırsat verilmiş bana. Bu ne kadar güzel bir şey. Ben bu sürede neler anlatabilirsem onlara odaklı anlatmaya çalışıyorum. Ha, biz işi zaten böyle yaptığımızda o diğer kafamıza taktığımız şeyler var ya, işte beğenilecek mi, iyi konuşacak mıyım falan, onlar da olur muhtemelen. Onlar sonuçtur. Onlar bizim kontrol edebileceğimiz şeyler değil. Şimdi burada işte kişinin kendisi, dünya ve ilişkilerle ilgili daha önceden oluşmuş bizim psikolojide şema dediğimiz yapılar, kalıplar. Yani ben nasıl biriyim, dünya nasıl bir yerdir, diğer insanlar nasıldır. Bu konudaki ön fikirlerimizde yaşadığımız ortamın etkileşimi sonucunda ortaya çıkan düşüncelerimiz. Tabii bir diğer boyut daha var. O duygusal tepkilerimizi ve psikolojik şemalarımızı da etkileyen beyin yapımız ve bedensel yapımız da var. Bütün bunların karışımıyla bir yerde ortaya çıkıyor. Tek nedenli değil. Biz tabii bu nedenlerden bir kısmı dediğim gibi bizim değiştiremeyeceğimiz şeyler, ama bir kısmı pekala bizim kontrolümüzde olan değiştirebileceğimiz şeyler. Onları geliştirmeye, değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmamız gerek. Hı hı.
Vaktimizi de verimli kullanmaya çalışıyorum. Hocam, önce olay mı gelir yoksa algı mı?
İkisi birden. Bence bu konuda hani o mu o mu gibi düşünmemek lazım. Hı hı. Mesela diyelim işte buzdolabınızı açıyorsunuz. Hiç düşünmeden bu hareketi yaparsınız. Yani otomatik olarak. Ama diyelim yeni bir şey, evinize yeni bir buzdolabı alındı, daha hiç kullanmadığınız, orada düşünerek açarsınız. Örneğin bazen durduk yerde bir duygu gelebilir, onu çağrıştıran bir şeyle. Mesela bir belli bir olayı yaşadığımız bir andaki hava durumu, koku, renk, ışık, nesneler farkında olmadan bize o ortamı aslında çağrıştırıp onun duygusunu getirebilir. Bazen de doğrudan doğruya hiçbir şey yokken evimizde ya bana şu anda bir sıkıntı gelirse gibi bir şey de bizi tetikleyebilir. Dolayısıyla orada indirgemeci olmamak gerek. Yani bu sistemler arasında algı, düşünce, duygu, davranış, bedensel tepki, döngüsel bir ilişki var. Hmm. Bazen biri başlatır, bazen değil.
Anladım. Peki hocam, duyum nedir? Bu terimi biraz açabilir miyiz? Duyumdan bahsediyoruz ama tam olarak biz ne olduğunu biliyor muyuz? Evet. Ve algımız nasıl işliyor?
Şimdi etrafta olup bitenler ve bedenimizde olup biten pek çok şey var. Çok çok sayıda. Potansiyel olarak bunların hepsini algılama olasılığımız var. Ama dikkatin yönelmesi diye de bir şey var. Yani şu anda bedenimizde ve dışarıda bizim duyu organlarımızla algılayabileceğimiz belki binlerce şey var. Biz bunların hepsini algılayamıyoruz. Algı dediğimizde o duyu organı ile ilişkili bir uyaran oluyor. O uyaran sonucu bir fizyolojik veya bedensel bir uyarılma oluyor. Ve biz o olayı ya da durumu algılıyoruz. Bu tabii duyu organlarımızla bağlantılı. Örneğin bedensel bir duyum var. Bu ham bir şey. Ama biz her bedensel duyumumuzu algılamayız. Algıladığımızda farkındalık alanımıza girmiş demektir. İşte görme algımız var, duyma algımız var. Aradaki fark şu, hani duyum dediğimizde ham haliyle bizim aslında mesela görsel olarak, işitsel olarak var olan her şey diyebiliriz. Algılama ise bunlardan bizim dikkatimizi çekip farkındalık alanına giren şeyler diyebiliriz. Şu anda bedensel olarak bizim algılayacağımız vücudumuzda dediğim gibi binlerce veya dışarıda binlerce duyum olabilir. Ama bunların hepsi bizim algı dünyamıza girmiyor. O da yine psikolojik bağlantımızla, şemalarımızla ilişkili.
Evet hocam, şu anda sanırım sizin de benim de algımız saatte değil mi? Acaba saatimizi tamamladık mı, devam edeceğiz mi?
Evet.
Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı.
Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
Tekrar görüşmek dileğiyle, haftaya hoşça kalın.
Herkese iyi günler, sevgiler.
Sağolunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta duygularımızı, davranışlarımızı, sorunların kaynağı ve algılarımızı konuştuk. Güne Bakan devam ediyor.
Atalardan Yadigar.
Efendim, Güne Bakan'a Atalardan Yadigar köşemizde devam ediyoruz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın şu anda telefon hattımızda. Sayın Aydın, merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Mustafa Bey. Sizin şahsınızda bütün dinleyicilerimizi saygı, muhabbetle selamlıyoruz inşallah.
Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, bugün sizinle Ankara'nın manevi kumandanı, Anadolu'nun manevi mimarlarından Hacı Bayramı Veli Hazretleri'ni konuşacağız. Esasında Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin kültürümüzdeki yeri ve şiirleri bizim konumuz. Hocam, Hacı Bayramı Veli Hazretleri bizim kültürümüzde nasıl bir yere ve öneme sahip? Şiirleri öyle güzel, öyle içten ki okuyanı da dinleyeni de derinden etkiliyor. Hele ki şu bayram şiiri var ya, o çok etkiliyor beni. Neler söylersiniz? Kültürümüzdeki yeri nedir?
Çünkü aşk ile yazmışlar. Sırf Hacı Bayram mı? Yunus Emre'ler, Mevlana Celaleddin Rumi'ler, Eşrefoğlu Rumi'ler, Niyazi Mısır'lar, Hacı Bektaşi Veli'ler, Ahi Evranlar, Ahmet Yesevi'ler, Anadolu'nun kandilleri, Anadolu'nun sufileri, Anadolu'nun ressamları aşk ile yazdıkları için, gönül ile yazdıkları için hem kendi devirlerine mühür vurmuşlar, hem bugüne 500 yıl sonraya, 600 yıl sonraya çağrısını işitmişiz ve kıyamet sabahına kadar çağrıları sürecek, devam edecek. Diyor ya Hacı Bayramı Veli, ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, derdi gam ile doldu bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm. Adeta gönülleri yanmış, gönülleri içli, gönülleri yuha yürekliler Hacı Bayram Veli Hazretleri ve Anadolu'muzun bütün manevi mihmandarları. Kültürümüzde, edebiyatımızda, sanatımızda, sosyal hayatımızda Hacı Bayram Veli gibi mübarek zatlar öncü şahsiyetler, zülcenahen şahsiyetler. Sadece ilimde ön plana çıkmamış, irfanda da ön plana çıkmış. İlimde, irfanda ön plana çıktığı gibi halkın kanaat önderi olmayı başarabilmiş şahıslar. Kendileri hem mütevazı hayat tarzlarıyla, hem olaylara hoşgörü penceresiyle bakış açılarının yanı sıra halka eğitmişler. El emeğine, alın terine, akıl terine çok önem vermişler. Hacı Bayramı Veli Ankara'da ekincilerin biri olarak anılmış ve Ankara'da ahilik geleneğini adeta kurumsallaştıran kişidir Hacı Bayramı Veli. Ve şiirlerinde, öğütlerinde, yaşayış tarzında insanı eğitmek, insanı yetiştirmek merkezlidir. Mesela Mustafa Bey, Hacı Bayramı Veli'nin önde gelen iki talebesi vardır. Biri Ahmet Bican, biri Muhammed Bican. Ahmediyenin ve Muhammediyenin yazarları. Muhammed Bican kitabını bitirmiş. Hocası Hacı Bayram Veli'ye getirmiş. Hocam, bu kitap nasıl olmuş diye sormuş. Hacı Bayram Veli Hazretleri kitabı baştan sona alıp incelemiş. Güzel olmuş, fakat bu kitabı yazacağın yerde bir insan yetiştirseydin daha iyi olurdu demiş. İnsan yetiştirebilmeyi kendilerine ideal bir dünyanın asıl unsuru olarak kabul eden şahsiyetlerin önünde gelir Hacı Bayramı Veli. Ve bugün Anadolu'nun birliğini ve beraberliğini sağlayan kişidir Hacı Bayram. O gün Timur'la Yıldırım Beyazıt Han arasında harp olmuş. Osmanlı kaybetmiş, Yıldırım Beyazıt kaybetmiş. Anadolu bir fetret dönemine girmiş. Fetret dönemini bitiren Hacı Bayramı Veli'nin idealizmidir, gönlünün paklığıdır. O gün Timur Yıldırım Beyazıt'la 1402'de Ankara'da harp ettikten sonra Ankara'da ne kadar sanatkar, zanaatkar, alim varsa alıp hepsini götürmüş. Ama Cenab-ı Hak Hacı Bayram Veli'yi Ankara'ya ve Anadolu'ya bağışlamış. Çünkü o gün Hacı Bayramı Veli, hocası Somuncu Baba, diğer adıyla Şeyh Hamidüddin Aksaray'a Hazretleri ile birlikte hacdalar. 3 yıl hac ziyaretleri sürmüş. Daha sonra dönmüş Ankara'yı ve bütün Anadolu'yu Somuncu Baba Hacı Bayram Veli Hazretlerine teslim ettikten sonra kendisi Darü Beka'ya yürümüş ve Hacı Bayram Veli bu toprakları yeniden ihya ve inşa etmiş. Anadolu'daki fetret dönemini bitiren Hacı Bayram Veli'dir ve şiirleriyle kurucu ve koruyucu metin dediğimiz adeta Cumhuriyet'in ve milli mücadelenin kazanılmasındaki, Cumhuriyet'in temellerinin atılmasında ve milli mücadele hareketinin başarıyla neticeye ulaşmasında Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı bugün hangi rolü görmüşse, o gün de Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Nebisi, yani diğer adıyla Vesilet-ül Necat'ı, o rolü üstlenmiş. Süleyman Çelebi ve Hacı Bayram Veli aynı dönemdeler. Birisi Bursa'dan yükselen ses, bir diğeri Ankara'dan yükselen ses. Bunların gayretleriyle, bunların çabalarıyla, insanlara gösterdiği rolle, yolla ve gönüllere girdikleri kadarıyla Anadolu'yu fetret döneminden çıkarabilmeyi başarmışlar Mustafa Bey.
Evet. Aslında Osmanlı ordusu düşmana karşı kılıç kalkan savaşırken Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ve onun gibiler yetiştirdikleri talebelerle, Kur'an'la, efendim sohbetlerle, dualarla düşmanlara karşı savaşmışlar değil mi? İlim öğreterek.
Evet, adeta öyle. Hacı Bayram-ı Veli'nin mesela nasihatları var. Sultan Murad'a nasihatı var, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasına. Diyor ki herkese ikramda bulun. Yaşlılara saygı, gençlere sevgi göster. Ve diyor iyiliklerle, iyi kimselerle dostluk kur. Hiç kimseyi küçümseme ve hafife alma. İnsanlığında kusur etme. Sırrını hiç kimseye açma. Cimri ve alçak insanlarla ahbaplık kurma. Adil ol, merhametli ol. Ve bunun yanı sıra cömertlikte öncü ol. Hanen her daim açık olsun. Eline sahip ol, diline sahip ol. Ama kapın açık olsun, gönlün açık olsun. Bütün hanedan, bütün misafirleri ağırla diye ifadelerle ikinci muradı müjdeleyen de Hacı Bayram Veli'dir. Hani bütün Osmanlı sultanları, Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar İstanbul'u fethetmek arzusuyla, o iştiyakla yanmaktadırlar. Çünkü Efendimizin İstanbul'u fetheden asker ne güzel asker, İstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandan hadis-i şerifine mazhar olmak için gayret göstermektedirler. Fakat Hacı Bayram Veli'nin yanında ikinci Murat telaş anında Hacı Bayram Veli ikinci Murat'a sultanım İstanbul'u sen de fethini sen de göremeyeceksin, ben de göremeyeceğim. Senin kundakta bir esen var, benim yanımda bir kösem var. Akşamseddin Hazretlerini kastederek İstanbul'un fethi bunlara nasip olacak diye müjdeyi verir. Hocam der, benim oğlumdan, bebeğimden ne eksiğim var ki? Ya da diğer abilerinin, kardeşlerinin Mehmet'ten ne eksiği var ki? Daha sultan olmamış, fatih olmamış. Der ki git hanımına sor. Hanımına gider, bu bir önemli bir belgesi de vardır. Hanımına sorar, der ki Hacı Bayram Veli hocam, İstanbul'un fethi için daha 3 aylık bebeğimizi işaret etmekte. Bundaki farklılık nedir? Bundaki üstünlük nedir? Bana anlatabilir misin annesi deyince demiş ki sultanım ben bu çocuğu hiç abdestsiz süt emzirmedim. Ve daima besmelenin sırrıyla, esrarıyla sütümü emzirdim. Onun için Allah bu çocuğa İstanbul'un fethini nasip edecek. Ondan dolayı İstanbul'un fethini ikinci Murad'a müjdeleyen ve daha sonra kerametinin ishar olması da Hacı Bayram Veli Hazretlerinin o engin görüşünün ve zülcenahin şahıs olmasının neticesidir. Çünkü Hacı Bayram Veli sadece manevi anlamda ileriye gitmemiş, ilim anlamında günün en önde gelen müderrislerinden Mustafa Bey, yani bugünün profesörlerinden. Bugün üniversite var, dün Selçuklu'da, Osmanlı'da medrese var. Evet. Ankara'da Kara Medrese'de müderrislerin başı, yani o günkü rektör, Kara Medrese'nin rektörü. Fakat hocası Hamidüddin Aksaray Hazretleri ona bir manevi işaretle Şücai Karamani ile haber gönderir ve bütün makamını terk eder. Gider ona mürid olur ve onun yanında tasavvufu anlamda pişer. Böyle bir Hacı Bayram Veli ön plana çıkıyor. Ahilik geleneğinde de sırf sanat bilmek önemli değil. Aynı zamanda akşamları dergahlarda, tekkelerde manevi olarak pişmek, irfandan, tasavvufi neşeden ders alarak insanı kamil derecesine ulaşmak bizim eğitimimizin ve eğitim felsefemizin temeli. Onun için o küllerden, o Türkistan'dan, o Orta Asya'dan, o Tanrı dağlarından biz gelirken şairin ifadesiyle diyor ki Allah Allah deyip indik Tanrı dağından, ruhumuzu kandırdık Orhun Irmağı'ndan, bu kaynaktan içenlerin yürekleri tunç olur, Türkiye kafa tutanların sonuçları korkunç olur.
Ya,
eğer Türk güzel. Milletini değerlendirmek istersek bizim Necip milletimiz diyoruz bu millete. Osmanlı, Selçuklu, Karahanlı, Gazneli, Türkistan'dan, Buhara'dan, Bursa'ya, Bursa'dan, Balkanlara ve üç kıtada adaletin ve merhametin ipuçlarını aramak istiyorsak bizim manevi mihmandarlara bakmamız gerekiyor. Öyle bir Hacı Bayram Veli ki Ankara'nın başkent olmasındaki sır da Hacı Bayram Veli'de. Bitlisli Müştak Baba Ankara başkent olmadan 100 yıl evvel bir şiir yazıyor. Diyor ki 100 yıl sonra Ankara başkent olacak Ebced hesabına göre şiirde. Sebebi akşam Seddin Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine İstanbul fetholdu ve İstanbul Osmanlı'nın baş şehri oldu. Ama onun hocası Hacı Bayram-ı Veli de Ankara'da, ondan dolayıdır ki 100 yıl sonra Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin baş şehri olacak diye bir müjde var 100 yıl olmadan evvel. Hmm. Ve keramet ortaya çıkıyor. 100 yıl sonra Ankara başkent ilan ediliyor. Diyor ki Poyrazoğlu zaman dağarcığında, yıllar ötesinde sırlar çağında Ankara'nın başkent olacağında var himmeti Hacı Bayram Veli'nin. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve onun silah arkadaşları 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmadan evvel bir cuma vaktinde Hacı Bayram Veli Camisi'nde cumalarını eda ederler. Ve Gazi Paşa kurbanlar kestirir. Tekbirlerle, tehlillerle, selavat-ı şeriflerle birinci meclise inerler. Mustafa Kemal Atatürk'ün elinin birinde, koltuğunun altında Kur'an-ı Kerim, bir diğer elinde İslam sancağı vardır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarken Besmele'nin sırrıyla, esrarıyla açmıştır. Hacı Bayram-ı Veli'den aldığı feyizle açmıştır. İşte Hacı Bayram Veli sırf Ankara için değil, sırf Anadolu için değil, milli mücadele içinde büyük bir anlam ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin adeta manevi kurucusu Hacı Bayram Veli'dir Mustafa Bey.
Evet. Kıymetli hocam, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin şöyle hayatını tarihi kaynaklardan baktığımızda şunu görüyoruz. Önemli dönemlerde yaşamış. Osmanlı sultanlarından 1. Murat Han, Yıldırım Bayezid Han, Çelebi Mehmet Han ve 2. Murat Hüdavendigar Han dönemlerinde İslamiyet'e hizmet ettiği görülüyor. Şimdi ben bir şiir boyutuna gelmek istiyorum müsaade
evet.
ederseniz.
Buyurun.
Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm? Derdü gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm diyor ya. Bir
evet.
başka sözde diyor ki, başka birisi söylüyor bunu. Ben derdime derman arar idim, derdim bana derman imiş. Sanki bunu özetlemiş. Bu şiir, bu şiiri nasıl tahlil ederiz?
Evet.
Ne zaman yazmış, niçin yazmış bunlar biliniyor mu?
Bu şiiri bir aşk anında, bir cezve anında yazmış ve devamında da şunları söylüyor Mustafa Bey. Gerçi yandı, gerçeğe yandı, rengine işkun cümle boyandı. Kendi de buldu, kendi de buldu, matlubunu hoş buldu bu gönlüm. El fakru fahri, el fakru fahri, demedi mi ol alemin fahri. Fahrini zikret, fahrini zikret, fahri fena da buldu bu gönlüm.
Evet.
Bayrami idi, bayrami idi, bayram edersin yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar, yar ile bayram kıldı bu gönlüm. Şimdi burada bir atıf var, iktibas var bu şiirde. Hangi peygamberimizin şu hadis-i şerifini zaten Arapça olarak söylüyor. El fakru fahri,
evet.
demedim o alemin fahri. Yani fakirlik benim övüncümdür.
Evet.
Tasavvufi neşede, tasavvufi gelenekte bütün benlikten, bütün zenginlikten, bütün makamdan uzaklaşarak fakirliği ve fakirliğin esası olan gönül zenginliğini seçmek vardır.
Hacı Bayram Veli de burada fakirlikle, gönül zenginliğiyle ön plana çıkmanın sevincini bizimle paylaşmakta. Ve demekte ki bayram idi, bayram o idi, bayram edersin yar ile şimdi. O yardan iki mana vardır. Birincisi Hacı Bayram Veli daha Hacı Bayram Hacı unvanını almamış, hacca gitmemiş. Daha bayram mahlasını da almamış. Adı Numan bin Ahmet. Adı Numan. Ahmet'in oğlu Numan. Koyunluca Ahmet'in oğlu Numan.
Evet.
Ama bir kurban bayramında Aksaray'da kocası Şeyh Hamidüddin Aksaray'ı ile birlikte karşılaştıklarında Hamidüddin Aksaray'ı bugün iki bayramı yaşıyoruz. Bir kurban bayramını, bir de Numan bin Ahmet'e kavuşmanın muştusunu yakaladık. Muştusunu yaşıyoruz der. Ve iki bayramı işaret eder. Hacı Bayram Veli de buraya gönderme yapar. Diğer bayram ne? Diğer bayram da Mevlana'nın ifadesine göre şeb-i aruz. İnsanın öldüğü dünyadan ayrılış değildir. Asıl vatana kavuşmaktır. Ve onu Mevlana Celaleddin Rumi düğün gecesi olarak nitelendirir. İşte Hacı Bayram Veli de burada hamdü senalar yar ile kırılacak bu bayram günü. Yara kavuşmak, sevgiliye kavuşmak, insanın hasretinin neticeye ermesi, firkattan vuslata, kesretten vahdete kavuşmak işte ölümdür. Ölüm de yeniden diriliştir. Tasavvufu manada Cenab-ı Hakk'a kavuşmak bayramların en üstünüdür. İnsanoğlunun yaşamının, hayatının gayesinin en zirvesidir. Hacı Bayram Veli bu şiirinde bu manayı benim kanaatime göre veriyor. Ve Hacı evet. Bayram Veli'nin sırf o şiiri değil. Birçok şiiri var. Mesela bir şiirinde de diyor ki benim maksadım alemde değildir. Lakin illa hu. Bu benim derdüme derman değildir. Lakin illa hu. Değildir huri kulman. Ne cennet köşkü ne de rıdvan. Bu benim gönlüme sultan değildir. Lakin illa hu. Bütün Ahmet Yesevi'nin şiirlerine baktığımız zaman, Yunus Emre'nin şiirlerine baktığımız zaman her bir mutasavvıf aynı farklı üslupta aynı manayı dile getirirler. Derler ki cennet dediğin 3-5 huri, 3-5 ırmak. Bana seni gereksin sen. Burada cenneti, hurileri, kılmanları, cennette Cenab-ı Hakk'ın vereceği nimetleri de artık gözleri görmüyor. Öyle bir hakikat ve marifet mertebesine varıyorlar ki diyor ki ya Rabbi sadece benim isteğim senin cemaline kavuşmak ve senin rızana ulaşmak. Bütün mutasavvıflarda, Türk İslam mutasavvıflarında biz bu manayı görmekteyiz.
Kıymetli hocam, süremizin sonuna geldik. Son cümlelerinizi alalım lütfen.
Biz 21. asırda Hacı Bayram Veli'nin kerametlerinin çok aşikar bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesi ve onun isminde bir cami var. Dünyanın her tarafından nereye bir kimse Ankara'ya gelse muhakkak Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni ziyaret eder. Hacı Bayram'la ilgili onlarca menkıbe var. Hacı Bayram Veli Hazretleri ile ilgili yazılmış onlarca kitap var. Ve bugün Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi isminde bir üniversitemiz var. Demek ki ve bugün Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hacı Bayram Veli'yi anlattık. Hacı Bayram Veli'yi çocuklarımızın isminde Hacı Bayram ismini görmekteyiz. Bu da Hacı Bayram Veli'nin gönüllere mühür vurduğunun aşikar bir göstergesidir.
Peki.
Ama niyazımız odur ki bu asırda da yeni Hacı Bayram Velileri, yeni Yunus Emreleri, yeni Ahi Evranları, yeni Hacı Bektaşları eğer yetiştirebilirsek bu konuşmalar, bu yazılanlar amaca mebni olurlar. Mustafa Bey.
Sevgili hocam, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Bütün saygıdeğer dinleyicilerime günleri günlerinden hala olması niyetiyle kalbin sahibine emanet ediyorum.
Sağolunuz, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın hocamız bizlerle birlikteydi. Hacı Bayram Veli'nin kültürümüzdeki yeri ve şiirlerini konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Dün gitti, yarınsa henüz gelmedi. Yaşadığımız an bu an. Lütfen sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin. Çünkü hayat çok önemli, akıp gidiyor. Hep birlikte huzur, mutluluk, sağlıcakla kalalım. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.